Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslüman olarak sorumluluğumuzu insanlık kadar külfetli bir işe girdiğimizi biliyoruz. Bunu yapmayı istiyoruz. İş başarmak istiyoruz. İşte görünür olmak, iş başında fotoğraf çektirmek değil, iş bitirmek istiyoruz. Bu düşüncelerimizin dinimize uygun olması ve Allah'ın razı olacağı işler becermemiz açısından yeterli olmadığını söyledik. Bir planlama yapılmaması halinde çok gürültü çıkarılabilir. Az sonuç alınır. Sonra da ne yapalım, kader buymuş, işte ümmeti Muhammed'in işi zor canım filan gibi bir mazerete sığınmaya kalkarız. Bu da bizim için kurtarıcı olmaz dedik. Bu külfetli işler arasında, bu yoğunlukta Müslüman olarak yaptığımız işin muhakkak bir planlamayla olması gerekiyor. Aksi takdirde bütün insanlığı bir insan olarak, bir vakıf olarak, hatta bir ülke olarak taşıyamayabiliriz. Bir önemli, öncelikli sıralamamız muhakkak bulunmalıdır dedik. Biz hangi işi ne zaman, nasıl yapmamız daha uygun olur konusuna girmeden önce, bir önemli kuralı özellikle iş peşinde olan Müslümanlar olarak ve çok yoğun çalışma heyecanı olan Müslümanlar olarak bir kuralı kayıt etmek ihtiyacı hissediyoruz. Arkadaşlar, şeriatımızın en temel prensiplerinden birisi şudur. Sıkıntı ve meşakkat kendi başına ibadet değildir. Sıkıntı ve meşakkat kendi başına ibadet değildir. Allah yolunda sıkıntı çekmek, meşakkate katlanmak ibadettir. Bu ikisi arasında ne farkı var, ona döneceğiz elbette. Şimdi Bilal-i Habeşi, filmlerden de bildiğimiz meşhur taşlar üzerinde eziyetler çeken bir sahabi. Ammar, babası, annesi eziyetler çeken bir sahabi. Ashab-ı kiramın önemli bir bölümü yürüyerek çöl üzerinde çıplak ayakla bastığın zaman ayağın yanacak kadar kavurucu kumların üzerinde Medine'ye hicret ettiler. Allah yolunda bu eziyetlere katlandılar. Bir Müslüman aynı şeyleri taklit ederek Allah'ın rızasını kazanamaz. Mesela Bilal'in seviyesini yükseltmek için sırtındaki atletini çıkarıp bir adamın eline de bir kırbaç verip şu taşların üstünde biraz kırbaçla benim dese bundan bir sevap kazanamaz. Allah yolunda programın kırbaçlanmaya rastladığı zaman kırbaçlanmak ibadettir. Film gereği, senaryo gereği kırbaçlanmak ibadet değildir. Yani bir meşakkat programı yapmak diye bir ibadet yoktur. Bunu nefis terbiyesi diye yapıp, işte çilehane denen bir yerde filanca insanlar Allah yolunda terfi etmek için, büyük Müslüman olmak için, işte şu kadar çile çektiler filan diye bir programı yoktur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Bunun belgelerini konuşacağız şimdi. En rahat ortamda en güzel kulluk yapılabiliyorsa hedef odur. Ama kaderde çile çekmek varsa çile çekmek ibadettir. Çile diye bir ibadet çeşidi yoktur İslam'da. En basit örnek olarak, yani buradan işte Gazze'ye uçakla yardım götürme imkanı varsa mümin kardeşine, uçağı koyuyorsun, Gazze'de indiriyorsun, mümine teslim ediyorsun, böyle bir imkan varsa, mümin Allah yolunda bunu sırtlanayım, bir çuval unu, bir çuval un Gazze'ye kadar taşımış bir mümin olarak gideyim dese, sevap kazanamaz bundan. Bilakis suyu israf eder bir Müslüman nasıl günah kazanırsa, enerjisini ve gününü israf ettiği için de vebal kazanır bu işten. Biz Filistin'deki bir mümine un götürüyoruz. Ne diyorsun sen? Deme bana. O unu uçakla gönder 2 saatte. Sen de 40 tane daha gönderme zemini hazırla kendine. Aynı ibadeti 100 defa yap. Sırtında un taşımak. Ömer bin Hattab'ı hatırlamıyor mu? Dul kadının ununu sırtında taşıyormuş. Elektrikler kesik olduğu için işte talimat gönderememiş internetten, onun için herhalde. Ya Ömer bin Hattab alternatifsiz bir durumda böyle bir sırtında un taşımak zorundaydı. Sen sırtında un taşsan komik olur zaten, seçim yatırımı yapıyorsun denir bunun için. Yani Allah Ömer bin Hattab'ın sırtını çalışma alanı olarak seçti. Ömer'in seviyesi oydu. Götürdüğü çuval da adın gibi bil 50 kilo değildi. İnsanın gözü doyduktan sonra 50 kiloluk çuvallar peyda oldu. Zavallının çuvalı bizdeki poşet gibi bir şeydi. Ümmeti Muhammed, kör meşakkatlerin ümmeti değildir. Meşakkate aday ümmettir. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanla karşılaşmayı istemeyin Allah'tan buyuruyor. Karşılaşırsanız sabredin. Ölümü istemeyin, hayır isteyin Allah'tan buyuruyor. Şehit olmak için körü körüne atlayana katil, intihar eden insan muamelesi yaptı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yok böyle bir şey dedi. Körü körüne meşakkat, mesela uykusuzluk diye bir ibadet yoktur. Aile hayatı, ya dünya kana bulandı, sen ne düğünü lan, rezil misiniz, manyak mısınız, böyle düğün olur mu gibi çıkış yapıyor ya insanlar. Azap savaşı günlerinde düğün yapan peygamberi ne yapacaksın? Azap savaşından 50 gün üst üste aç kalınmış bir şeyden söz konusu ediyoruz. Yani tarihte bu filan Orhun abidelerini çözmüyoruz. Kur'an'dan, Azap suresinden konuşuyoruz. Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'ın düğünü de, Efendimizle olan düğünü de aynı günlere ait, Azap suresinde. Azap savaşıyla, yani Hendek savaşıyla Peygamber aleyhisselamın düğünü aynı ortamda olmuştur. Biz düğünle cenazeyi aynı apartmanda yapabilir bir ümmetiz. Ne cenazede kedere gömülür gideriz, ne de düğünde kahkahalara boğulup gideriz. Düğünü düğün gibi yapar, cenazeyi cenaze gibi yapar, hayatı yaşar, kulluk sürdürürüz. Bu ümmet meşakkatten ibadet üretir bir ümmet değildir. Bizim ümmetimizin karakterinde bu yoktur. Çünkü meşakkatten ibadet üretmek Kur'an'ın temel kurallarına aykırıdır. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah her kuluna kaldırabileceği kadarını yüklemiştir. Mesela en basit örnek olarak namazı ele aldığımızda, namaz bir ibadettir. Belli şartları vardır. İşte ayakta kılınır, şunu okuyacaksın, ruku yapacaksın, secde yapacaksın. Yani namaz budur. 5 yaşında çocuğa da, 85 yaşında ihtiyara da namaz bu şekilde öğretiliyor. Birisi gelip de dizim çok fena ağrıyor dediğinde, sen sandalyeye otur diyor. Sandalyeye oturunca da işte protez kalçam var, kalçam zarar görüyor, yat diyor. Ya hani namazın şartları vardı, ayakta durmaktı, ruku yapmaktı, secde yapmaktı. Tamam, doğru. Ama illa vus'aha. İlla vus'aha. Kaldırabildiğin kadar. Ayakta durmayı kaldıramadığın zaman, ruku yapmayı kaldıramadığın zaman, secdeye eğilmeyi kaldıramadığın zaman ne yapabilirsin soruyor sana. Yatabilirim diyorsun, yat diyor. Allah Allah, namaz yatarak olur mu? Niye olmasın kardeşim? Çünkü illa vus'aha, kaldırabildiğin kadar, birey olarak da kaldırabildiğin kadar, ümmet olarak da kaldırabildiğin kadar, köy olarak da kaldırabildiğin kadar. Yangını söndürmekle mükellefsin mümin olarak. Ama yanarak değil. Yandın mı sen de söndürülmesi gereken biri olacaksın çünkü. Sen ümmetinin başına bela oldun o zaman. Yangın söndürmeye gittin, bir de seni düşünecekler şimdi. Sen de yanıyorsun o arada çünkü. Yangını yanmadan söndürmek. Namazı hastanelik olmadan kılacak kadar. Orucu doktora muhtaç olmayacak şekilde. Haccı yapabiliyorsan, sadakayı çocuklarını aç bırakmıyorsan diye kural koymuş. Meşakkat çekmek, çile çekmek bir ibadet çeşidi değildir. Tekrar ediyorum bu cümlemi. Çile çekiyorsun, terini silmeye vaktin yok. Uf puf etmekten kendini alamıyorsun. Yani her yerin protez doldurulmuş, alçılar içindesin. Böyle bir ibadet çeşidi yoktur. Ama Allah yolunda ölmeye hazır olmak bile vardır. Allah yolunda 40 gün uykusuz kalmaya hazır olmak vardır. Allah yolunda bir dilim ekmekle yaşamaya hazır olmak vardır. Ama Allah yolunda her gün bir dilim ekmek yiyelim, başka bir şey yemeyelim diye bir ibadet çeşidi yoktur. Bu nimet nankörlüğüdür. Vermediyse Allah katlanmak vardır, verince de şükretmek vardır. Şükrü nereye koyacaksın eğer çileli bir sistem oluşturursan? Bir Müslüman aile düzenini kurarken en müreffeh ev üzerinden düzen kurmalıdır. Ey gidi, peygamberin evi alçısı bile yoktu, çamurdu işte böyle. İyi de yani peygamber aleyhissalatü vesselam bulsaydı o da bir mobilyalı evde oturabilirdi ama tapınmazdı evine. Evine tapınmazdı. Komşular değiştirdi diye mobilya değiştirmezdi. İhtiyaç diye değiştirirdi. Nitekim Peygamber aleyhisselamı en iyi tanıyan ashab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Onlardan iyi Müslümanlık iddia etmek akılsızlıktır herhalde. Onaylı Müslüman onlar çünkü. Allah'tan onay almış Müslümanlar. Yani Müslümanlıklarından razı olmuştur Allah. Kur'an'la böyle sabit bir şey bu. Onlar mal buldukları zaman, mal buldukları dönemde o malı değerlendirdiler. Bizim peygamberimiz bu dünyada fakir gitti, biz de mecbur fakir ölelim demediler. Böyle bir ölçüsü yok dinin çünkü. Birey olarak hayatımız budur. Bir vakıf, bir dernek, bir planlama yaptığımız zamanda biraz önce örnek verdiğim gibi Gazze'ye arkadaşlar 100 kişiyiz, 100 çuvalı sırtlanıp götürelim. Hem tır parasından kar ederiz, hem de melekler görür ya, 2000 kilometre sırtında un taşımış Müslüman be. Yok, ashab-ı kiramda bile böylesi yok diye kendi kendimize bir ibadet çeşidi ihdas edebiliriz. Ama bu ibadet değildir, akılsızlıktır sadece. Neden akılsızlıktır? Sen gerçekten Allah yolunda çalışan bir Müslümansın, 45 gündür yollardasın. 45 günde 45 iş yapacaktın sen, israf ettin. Müminlerin enerjisini, müminlerin umudunu israf ettin. Düştüğün yerde de Müslümanların başına dert oldun, seni de biri taşıması lazım, onu da biri taşıması lazım. Yani Allah'ın verdiği nimetleri değerlendirmek başka şey, Allah yolunda çileye hazır olmak başka şey. Mesela çok basit bir misal, ben fetva ehli bir insan değilim. Böyle bir kudretim yok, iddiam zaten yok elhamdülillah. Ama bir gün bir fetva makamı ele geçirsem, ilk işim uçak dışında bir sistemle hacca gitmenin caiz olmadığını söylemektir. 3000 kilometre Türkiye'den 3000 kilometre yola gideceksin. En az bir hafta dinlenmen lazım. Bütün 15 günlük bir hac. Sen gideceksin, bir hafta dinleneceksin. Ondan sonra dönerken de bir hafta dinleneceksin. Arafat dediğin, Mina dediğin hepsi 2 günde hallolacak bir iş. Senin yorgunluk ve dinlenmen 15 gün sürecek. 2 günlük ibadet için 15 gün sürülür. 6 ayda da gidilir. Deveden başka imkan olmadığı zaman 6 ayda gidersin. Uçak nimetiyle otobüs nimeti ne zaman kıyas edilebilir? Otobüsle deve kıyas edildiği zaman otobüs nimettir. Uçakla otobüs kıyas edildiğinde otobüs israftan başka bir şey değildir. Bütünü giderken Konya'ya Mevlana'ya uğrayacaksın. Yani başka hiçbir farkı da yok. Bir de uçaklar Mevlana'ya uğrayıp gönder, Konya aktarmalı yapsalar, o zaman uçağa dolacaktım. Allah'tan bir 20 senedir Körfez Savaşı'ndan beri otobüste hac imkanı yok da, yani bu fetvama da gerek kalmadı benim. Ama korkarım barış marış, Orta Doğu yeniden güllük gülistanlık olursa, otobüs turları gene başlayacak. E bir de İmam-ı Azam'ın türbesini de ziyaret edecek. İnsan utanır bunu söylerken. Resulullah'a giderken, senin gözün kör olmalı, kimseyi görmemeliydin. Ebu Hanife'yi de görmemeliydin yolda. Celaleddin Rumi zaten takmamalıydın. Ama mantık, şeriatın özünü anlamış olmanın uzağında kalınca, 10 günlük hac için 25 günlük yolculuk yaparsın. Bundan da ibadet umarsın. İbadet değildir bu, israftır. Yeryüzünün neresi, bir konuyu anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yeryüzünün neresi, hangi mukaddes yer, Kudüs'te dahil, Mekke Harami Şerif'inden daha değerli demeyeceğim, binde biri kadar yakınında olabilir. Nerede kıldığın iki rekat namaz, Ebu Hanife'nin kabrinin içine girip iki bardak da çay içsen orada, Ebu Hanife'nin ikramı olarak sana cennetten çay getirdi, verdi Ebu Hanife diyelim. Harami Şerif'te iki rekat namaz kılmanın adının anılabileceği bir şey olabilir, rakibi olabilir mi bu? Sen üç gün önce Kabe ile buluşmak varken, madem Resulullah'ı özledin gittin, ne işin var Şam'da türbe üstüne türbe dolaşıyorsun? Kim olup olmadığı belli olmayan bir türbedesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam vermek için onun ümmetinden olduğu varsayılan birilerine uğrayıp duruyorsun. Bid'at denen şey, dini özü dışında kurallarla yaşamak denen şey budur arkadaşlar. Yani üç gün önce git, üç gün önce sarıl Kabe'ye, madem gerçekten Kabe sevdalısısın. Her olaya bunu kıyas edebiliriz. Çile çekmek bir ibadet değildir. Uykusuz kalmak bir ibadet değildir. Teheccüde kalkmak ibadettir. Teheccüd namazına kalkabiliyor musun? Uykunu bölebiliyor musun? Eğer gündüz performansın düşmeyecekse. Bir inşaat işçisi, inşaatta sıva yapan bir Müslüman teheccüde kalkmamalıdır. Neden? Çoluk çocuğunun maişeti için sen 7 kat 8 kat binada iskeleye çıkıyorsun. Gece yarısı uykunu bölüp çıktın mı, aşağıda düştüğün iskelenin dibinde uyursun kıyamet sabahına kadar. Çoluk çocuğunu aç bırakarsın. Yani kim zarar görmeyecekse gündüz performansı açısından o teheccüde kalksın. Niye Allah farz etmemiş bu ibadeti? Bu şeriatın farz, sünnet, müstehap, mekruh, haram diye ayrımında bir incelik yok mu yani? Melekler böyle şaşırıp da mı kimine farz kimine sünnet dediler? Bir planlaması var Allah'ın. Kul bu planlamanın dışında kendisi plan yapamaz. Sünneti farzların yerine koymak da bir cinayettir. Yani farz sayısını artırarak kulluğun kalitesi artmaz. Namazın 12 farzı var. Zavallı ashab-ı kiram o kıt şartlarda bu kadar. Bu asırda 24 olsun farzları namazın. Ne ilave edeceksin namazın farzına? Bu Müslümanlığa ilave yapmaktır. Namazın farzı 10 olsun demek de suçtur, 14 olsun demek de suçtur. Allah nasıl planladıysa öyle olacak. Farz dedi farzdır, sünnet dedi sünnettir. Bir Müslümanı öğlenin sünnetini ihmal ediyor diye gavur gibi itham etmek, vay zındık lan öğlenin sünnetini iki gündür kılmadı demek, Müslümanlığa hakarettir. Allah öğlenin farzını kılmayana zındık diyor. Sen bu kavramı genişletemezsin. Elbette sünneti kılmayanın yani açığı var bir yerde. Ama bu açık senin onu cehenneme atmanı gerektirecek bir açık değildir. Yani farzı sünnetle eşdeğer hale getirmek suçtur. Farzı inkar etmek nasıl suçsa sünneti farz gibi yapmak da suçtur. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında yüzlerce örneği var. Hiç unutmamamız gereken ve çok defalarca bildiğimiz yani belki her düğünde hocaların okuduğu hadis-i şerifi burada tekrar hatırlatacağım. Hani sahabi geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duyabileceği bir şekilde üç sahabi oturuyorlar. İşte efkar gideriyorlar. Ya ibadetlerimiz filan işte şu bu Allah dostları şöyle filan diyoruz ya biz hani işte şu. O da onlar da bakmışlar ki yani işler kızıştı, ibadet heyecanını yetişemeyecekler. Ya biz yılların bir de cahiliyesinden geldik filan gibi bir edebiyat yapıp, bir tanesi açmış kesenin ağzını, evlenmiyorum artık demiş. Ne lan bu kadınlarla oturup da cennete girmek mümkün mü demiş. Bitti benim evliliğim. Öbürü de, ben de arkadaşlar belki bekarlık olmaz ama ben de daha orucumu bırakmam demiş. Bundan sonra oruçluyum. Yani 365 gün oruçlu. Peygamberi geçecekler ya, çünkü Efendimizin ibadetiyle ilgili soruşturmalar yapmışlar orada. İşte soruyorlar ne yapar, ne eder. Yani deyim yerindeyse henüz İslam'ı hakkıyla öğrenememiş sahabe. Allah onlardan razı olsun. Böyle bir pot kırdılar da bize İslam'ı öğrettiler. Yani onların bu hatası bize rahmet oldu. Onlar da gene ecrini kazandılar. Üçüncüsü de patlatmış bombayı. Gece sabaha kadar uyu, sonra cennete gir. O yok demiş. Ben sabaha kadar uyumam daha. Bitti. Sabaha kadar namaz. Biri gece uykusunu reddediyor. Öbürü bir daha oruçsuz gün geçirmeyeceğini söylüyor. Öbürü de kadınlardan uzak dur, cennete gir diye bir safsata atıyor ortaya. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile buluşuyorlar. Bu sesi duyuyor Efendimiz. Hanginizdi bunları konuşan diyor. İşte biz ya Resulallah, hani bir aferin de bekliyorlar şimdi böyle. Fedakar Müslüman. Peygamberden daha iyi maşallah. Yani peygamber, çünkü hadisi nakleden sahabi diyor ki keennehum tekallu ibadetehu. Adeta peygamberin ibadetini basit gördüler diyor. Peygamber olduğu için her gün oruç tutmuyor. Biz yoksa her gün oruç tutmalıyız. Yani peygamber o kadar yapsa yeter. Ona Ramazan yeter. Bize yetmez. Mantığıyla bunu yapmışlar. Efendimiz kimdi? Hanginizdi bunu konuşan? Biz ya Resulallah demişler. Yani aferin. Takdirname alacaklar şimdi. Efendimiz buyurmuş ki sizden çok Allah'tan korkuyorum. Ama hanımlarımla da hayatım var. Orucu da ya tutarım ya tutmam. Gecede görüyorsunuz, uyuyorum, teheccüde kalkıyorum. Ben böyle bir peygamberim. Bu benim sünnetimdir. Bunun dışında bir yol izleyen benden değildir. Adamlar süper dubleks Müslüman olacaklardı, din gitti bu sefer. Ümmetlikten olmayı kaybettiler. Bu, durup dururken çile üretme tercihiydi. Bu hadisi şerifi düğünlerde evlenin filan diye kampanya hadisi olarak okuyorlar da asas mantığı değil bu hadisin. İki şey ihtiva ediyor hadis. Birincisi, peygambere uyduğun kadar Müslümansın. İkincisi, kendini ezmen diye bir ibadet yoktur. Nefsini şımartmamak diye bir ibadet vardır. Sabah namazına kalkana kadar ananın sütünden daha fazla helaldir sana uyku. Çünkü uykuyu sana kimse haram etmez. Ama anan 50 kere haram etmiş olabilir sana emzirdiği sütü. Gece uykusu mis gibi, ananın sütünden helal olsun sana. Daha helal. Ramazan-ı Şerif'i oruç tut. Muharrem'i de tutarsan tutarsın. Recep ayında da 3 gün 5 gün tutarsın. Karıştırma gerisini. Evlendin, evlen. Helalinden evlendikten sonra ne ala peygamberin izinden gidiyorsun. Meşakkat ibadeti, çile ibadeti diye bir şey olamaz. Mümin rahat düşkünü değildir ama rahat iş yapar. Meşakkatten ibadet kabul etmez ama Allah için meşakkat çekmeye adaydır her zaman. Allah için bir dağ kaldırılacaksa, bu dağı dozerle kaldırabiliyorsa dozerle kaldırır. Yok dozer olmayan bir fırsat zeminindeyse o zaman da eliyle kaldırabildiği kadar kaldırır. Ama bırakın lan dozeri, Allah yolunda ben bir kaldırayım şu dağ diye kör pehlivanlık, kör iddialar peşinde dolaşmaz mümin. Buradan arkadaşlar verdiğim örnekler belki bu modern çağın insanı olarak bizi çok da fazla, nasıl söyleyeyim, ilgilendirmiyor gibi duruyor ama mantığını anlamamız açısından bu örneği veriyorum. Bu örnekleri zikrediyorum. Mesela en basit örneğinden, eğer İHH'ye yapacağın bağış internet üzerinden yapılabiliyorsa, senin vereceğin 100 lira için 40 lira da yol parası verip gidip merkezde bunu yatırman akıllıca bir yatırım değil. Niye otobüs parası vereceksin? Niye benzin yakacaksın ki? İnternetten yap bu işi. Allah yolunda bir de yürümüş olalım. Allah yolunda o parayı ver, 140 lira olsun. 40 lira yol parası verecektim madem. Yani nefsimizin de bir tür hoşlanacağı, çile çekmenin bir anlamı yok. Şimdi burada bazı kardeşlerimizin bana gizli bir itirazını hissediyorum gibi geliyor içime. Yani kim böyle aptalca meşakkat çeker ki? Yani benim sözlerimden sanki bazı insanlar, bazı Müslümanlar meşakkat yapmaktan zevk alıyormuş gibi anlatıyorum ben. Hayır, hiç kimse öyle zannetmesin. Bir çuval para verip yarım çuval acı biber almıyor mu insanlar? Uf puf etmek için bibere para veriyor insanlar. Bir dahaki hafta gittiğinde de o biberi sat, o zehirden var mı yahu diyor, ne fena bir şeydi, versene 200 gram daha diyor. Yani insanın bünyesinde yaratılış gereği acı çekmekten de bir miktar zevk vardır. Bazı insanlar sadisttir, başkasına acı yapmaktan zevk alır. Sigara içenler ne yapıyor peki? Yavaşlatılmış bir film de olsa işkence çekmekten zevk alıyorlar. Çok canı sıkılınca derin bir nefes alması gerekirken nefesini tıkatıyor çok canı sıkıldı diye. Boğulduk yahu, getir şu sigarayı diyor. Getirince sigarayı, boğulacağı son damarlar da gidiyor. İnsanın bünyesinde, yapı tarzımızda bizim, Allah'ın yarattığı tarzımızda, bir miktar baklava yemekten de zevk almak vardır. Biber yemekten de zevk almak vardır. Böyle enteresan yaratmış Allah bizi. Okşandığında da hoşumuza gider, para verip boksörden dayak yemeye de gider insanlar. Çok basit örneğe gerek yok arkadaşlar. Spor kursuna gidiyor, tekvando kursuna gidiyor. Hocaya veriyor ayda şu kadar, güzel bir döv beni diyor. Sonra da o başkasını dövecek diye. Ulan ne kimseyi döverim ne de dayak yerim adamdan. Yani bu anlattığım komik bir tiyatro değil arkadaşlar. Vakıf çalıştırırken de bu saflığı yapar insan. Allah yolunda meşakkat çeker. Yani çok basit bir misal daha. Tanıtım bu dünyada şimdi internet siteleri üzerinden yapılıyor. 5000 liraya mal oluyor. Mesela filan projemin tanıtımı. Bir de İstanbul sokaklarını filamayla donatıyorsun. Tamam mı? Sadece işte geçmişte böyle bir filama da yapılırdı. Hiçbir Allah kulunun ona baktığı da yok. Çevre kirliliğinden başka bir işe yaramıyor. Veyahut da 5000 lira ona veriyorsun. Sabaha kadar da gençler minarede ezan okur gibi ağaçların üstünde filama asıyorlar. Birinde meşakkatten başka bir şey yok. Getirisi de yok. Çağdaş bir getirisi yok. Üstelik seni köhne vakıf kabul edecekler. Yani hala kağıtlarla duvarı kirletiyor diye. Çevre düşmanı vakıf kabul edileceksin. Öbüründe de iki tane taktuk yapıyorsun. Sitelerde görünüyorsun. Tanınıyorsun. Yani mümin meşakkat çekerek ağaçlara tırmanıp filema asarak ibadet sevabı kazanamaz. Yeri gelir kavak ağacına tırmanır. Ağacın üstünde 3 gün 3 gece nöbet tutarsın. Oysa görev. Ama sadece nostaljik bir ayrıntı, bizim gençliğimizde böyle yapıştırılırdı afişler filan diye. Kavak ağaçlarına filama yapıştırmanın bir anlamı yok. Konum benim ne biber yemek, ne karatede dayak yemek, ne de afiş yapıştırmak. Müslümanın çalışma mantığı olarak öncelikliğinin, çalışma heyecanının hangi projeyle oluşturulması gerektiğini konuşuyorum arkadaşlar. Bu nedenle Müslüman olarak diyoruz ki bizim şeriatımızda hiçbir şekilde meşakkat ibadeti diye bir ibadet yoktur. Artı meşakkat artı sevap değildir. Bilal-i Habeşi nedir? Bilal-i Habeşi'ninki artı meşakkat değildi. Amelin kendisi oydu zaten. Ömer bin Hattab radıyallahu anh trenle gidebiliyordu da mı da yürüyerek Medine'ye hicret etti. Devenin de olmadığı bir ortamda yürüyerek gitmek zorunda kaldılar. Veyahut arabanın olmadığı bir ortamda, at arabasının olmadığı bir ortamda deve sırtında gittiler. Bunu biz bugün yani yürüyerek gitme ibadeti diye bir ibadeti tercih edemeyiz. Ama çok enteresan bir örnek. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi, duyduk ki cumartesi günleri Kuba Mescidine, Kur'an-ı Kerim orayı övüyor diye yürüyerek gitmiş. devesi vardı, buna rağmen yürüyerek gitmiş. Yürümenin tercih edilme nedeni olur bu. Çünkü özellikle Allah yolunda bir Kur'an-ı Kerim'in övdüğü bir mescit bu. Ayak adımlarım çok olsun demiş. Mesele yok. Ama özellikle meşakkat çekme sıkıntısı diye bir sıkıntı olamaz. Meşakkate katlanacak ruh sahibi olur mümin. O heyecana sahip olur. Fedakarlık azmini taşır. Onun dışında ilave sorun üretmek, ağır olanı tercih etmek İslami değildir arkadaşlar. Konuşurken de bu böyledir. Nezaketle hallolacak bir iş için pat küt konuşmanın bir anlamı yoktur. İslami değildir bu. Yani ne kadar hırçın görünürsen o kadar daha Allah yolunda hamzalaşmış olursun diye bir şey yok. Allah yolunda hamzalık Uhud'da olur. Evde olmaz. Aile içinde hamzalık olmaz. Hamza Uhud'da şehit oldu. Hanımının yanında şehit olmadı. Yani İslam'ı biz zevklerimize göre, kendi iç dünyamızdaki güdülerimize göre şekillendirmiş oluruz. Eğer zor olanı tercih etme diye bir prensip edinirsek. Bu biber örneğimi inşallah çok biberli, acılı yiyen arkadaşlara eziyet verecek bir örnek olarak kullanmamışımdır inşallah. Haramdır filan demedim. Sigara hariç. Sigara örneğimde ısrar ediyorum. Yani sigaradan, yani Allah rızası için çek şu sigarayı da biraz daha efkarlanalım, daha çok çalışırız gibi bir mantığı, yani hiçbir şekilde konuşmuyorum ama biberin anlamı var. Doktor yasaklamadıkça bir Müslüman biber yiyebilir. Afiyet şeker olsun. Eğer İslam kalıplarını ezdirmez bir din olsaydı, biraz önce örnek verdiğim namazdaki hastanın işte oturarak kıl şeklindeki ruhsatı devreye girmezdi. Hacca gidemiyorsun. Niye gidemiyorsun? 80 yaşında kalp ameliyatı olmuş birisi, doktor gidemez diyor. Tamam, vekil gönder diyor. İslam alternatifsiz bırakmıyor Müslümanı. Müslüman da kendini alternatifsiz bir programın içine koyamaz. Koyarsan bu Allah'ın emretmediği bir işi yapmış olur. Mesela doktorun Mekke'de bu mevsimde hac yapması mümkün değil, ölümcül tehlikedir dediği bir Müslüman, Allah rızası için olan o sıcakta öleyim ben be, melekler görsün bir Türk geldi mi nasıl fedakarlık yapıyor filan böyle diye gittiği zaman vebale girer. Akıllıca bir iş yapmış olmaz. Çünkü Allah benim uğrumda meşakkate katlanın diyor ama izin verdiği zaman iznin de kullanmasını istiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhsat dediğimiz yani alternatif kullanmıştı. Oruçluya mesela hamile kadına orucu bozabilirsin diyor. Tutma oruç sen diyor. Sonra kaza edersin diyor. Bu bir ruhsattır. Yani ilave izindir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah emrettiği şeyleri yapmanızı istediği gibi ruhsat verdiği şeyleri kullanmanızdan da hoşlanır. Bu yüzden Hanefi fukahası yolculukta iki rekat kılınacak olan dört rekatlı namazların herhangi bir şekilde dört rekat olarak kılınmasını edep dışı bir hareket olarak görmüşlerdir. Edep dışı hareket olarak niye görüyorlar? Çünkü bu namaz aslında dört rekattı. Yolculuğu Allah bir sıkıntı olarak bildiği için izin veriyor kuluna. İki rekat kıl diyor. Teşekkür ederim, gerek yok demek gibi kabul ediyor bunu. Allah ruhsat vermiş, niye kabul etmiyorsun ki? Çünkü şeriatın ruhunda ekstra meşakkat çekme diye bir şey yoktur. Bir Müslüman sünnetleri yolculuk esnasında kılmasa ne vebale girer, ne sünnet terk etmekten dolayı ayıplanabilir. Çünkü İbn Ömer radıyallahu anhuma, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolculuk esnasında sünnetleri kılmadığını gördüm diyor. Peygamberden daha takvalık makul değil. Birisi kalkıp bana, ya onlar deveyle gittiler de o sıkıntı vardı. Bizim arabayı görmüyor mu ya, klimalı? Ne olursa olsun kardeşim. Araba klimalı da olsa ne de olsa adı yolculuk değil mi bunun? Ona göre de senin bünyen çocuk bünyesi. Bunu niye gizliyorsun? Onlar akşamdan akşama yatma molası veriyorlardı. Sen 2 saatte bir istasyona uğramasan çatlıyorsun arabada. Hani klimalıydı araba? Senin araban var ama erkeklik damarın zayıflamış. Onların devesi vardı. Deve kadar güçlü bedenleri vardı. Merak etme. Allah hiç kimseye ne fazladan tolerans veriyor ne de eziyet ettiriyor kullarına. Bize Allah'tan daha merhametli kurallar getiremeyiz. Bu sebeple İslami çalışmalarımızda asla şeriatımızın farzları ve haramlarıyla oynayamayız. Çağmış, bilmem neymiş, uzaymış, isterse denizin dibi çağı olsun, uzay çağı değil. Şeriatın farzları ve haramları hayattır. Hayat damarlarımız onlar bizim. Biri atar damarımız, biri toplar damarımızdır. Hiçbiriyle oynayamayız. Hayat nefeslerimiz kesilir bizim. Ama şeriatımızın bunun dışında esnek tuttuğu ya da farzlar arasında bize yer değiştirme fırsatı verdiği noktalarda da ileri geri gitmenin gereği yoktur. Burada arkadaşlar Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerifi kaydetmenizi rica edeceğim. Ebu Davud'da 1368. hadis-i şerif, Nesai'de 762. hadis-i şerif, İbn-i Mace'de 4240. hadis-i şerif, Buhari'nin bir benzer rivayetinde de 6465. hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif arkadaşlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümana İslam'ı yaşama projesi olarak kabul edebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nazarında Müslümanlığın nasıl yaşanacağına dair ölçü olarak koyabiliriz. Çok önemli. Belki de hani vakıf tüzüğümüz oluyor ya bizim. Vakıf tüzüğümüz veya senedimiz neyse. Yani o mantıkta bundan sonra zikredeceğim hadis-i şerifler o mantığı yansıtan hadis-i şerifler olacak. Belki yasal olarak bunları kaydetmemiz gerekmiyor ama mümin şuuru olarak, çalışan, Allah için iş yapan insanlar olarak Peygamber aleyhisselam efendimizin bağrımızdaki dolaşan ölçüleri, tembihleri olarak kabul etmemiz gerekiyor. İklefu minel ameli ma tutikune. İşin yapabileceğinizi tutun. İşin yapabileceğinizi tutun. Yapamayacağınız işe girmeyin. فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. Siz bıkmadan Allah bıkmaz. Yani yarışmayın Allah'la. وَاِنَّ اَحَبَّ الْعَمَلِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُهُ وَاِنْ قَلَّ. Allah'ın en çok sevdiği iş, az da olsa sürekli yapılandır. 3 şey tembih ediyor hadis-i şerif. Beceremeyeceğine girme. Allah'la yarışmaya kalkma. Az olsun, sürekli olsun. Saman alevi gibi gürleme. Damla damla damlayıver. Mermeri bile oyarsın o zaman. Çok açık 3 kuralı var hadis-i şerifin arkadaşlar. Beceremediğin, beceremeyeceğini anladığın işe girmiyorsun. Çünkü beceremeyeceğin işe girersen yarım bırakacaksın. Allah ise bitirilmiş iş istiyor. Tutuşturulmuş ve bırakılmış alev istemiyor Allah. İş yapmanı, iş bitirmeni istiyor. Seni izleyen Allah'tır. Bu işi de sen Allah için yapıyorsun. İddian da böyle. Bu iddiada da bir sıkıntı yok şüphesiz. Ama yaptığın İşi eğer yarım bırakacak olursan ya da işin altında ezilirsen her halükarda Allah bundan razı olmayacak. Bu hadis arkadaşlar çok açık bir şekilde önümüze şu tabloyu koyuyor. Ben ve 10 arkadaşım bir projeye girdik. bu proje işte filan konuyu yapma işi. Oturduk, kendimize göre plan yaptık, hesap yaptık. 3 yıl içinde bu işi bitiririz Allah için dedik. Fakat biriyle istişare etmedik, o işten anlayan biriyle. Kendi kendimize gelin güvey olduk. Kapasitemizi kendimiz ölçtük. Bileğimizi öbür bileğimizle güreştirerek güçlü olup olmadığına baktık. Halbuki benim bileğimin gücü başka bir güçlü bilekle ölçüldüğünde ortaya çıkmalıydı. Yumruğumun ağırlığını bu elime vurarak hissedemem ben. Bu elim hiçbir zaman bu elimi ezecek kadar vuramaz çünkü. Kum torbasına vurduğumda kaç kilodur yumruğum ortaya çıkmalı. Kaldırıp kaldıramayacağım hakkında fizibilitesini yapmadığım bir işe girerek Allah rızası için iş yapamam ben. Neden? Hadis-i şerifin mantığını yakalamaya çalışıyoruz. Çünkü ben bu işi bir sene sonra yarım yamalak bıraktığımda, ya Rabbi sen de gördün, fena bastırdı adamlar, yapamadık bu işi. Sonra bizimkilerin bir tanesinin çocuğu oldu, onun için gelemedi, ondan proje aksadı diye bir mazeret istemiyor Allah. Allah'la yarışmaya kalkmamalıydı. Sen bulaştırmasaydın, Allah o işin altından kalkacak bir kulunu gönderecekti. Sen şimdi tamir edilmez hale getirdin o işi. Yarım bıraktın. Uyduruk bir dernek kurdun. Uyduruk bir proje geliştirdin. Filama üstüne, filamalarına bakıldığında bitti, bu dünyanın son projesiydi, bu da bitiyor filan gibi görünüyordu. Uygulamaya bakıldığında %3'lerde kalmış. Sen bıktın, Allah bıkmadı. O projesi duruyor Allah'ın hala. Sen sadece yokuşa sürdün. Yani senin cep telefonun bir arıza yaptı. Açtın kapağını çakıyla, çatalla matalla bir şeyleri değiştirdin. Daha tamir edilmez hale getirdin. Servisine götürünce de sen bununla oynamışsın kardeşim, bunun servis garantisi yok diyorlar. Müslümanın yaptığı işler servis garantilerine zarar vermemeli. Yetiminden zengin çocuğuna kadar herkes için geçerli bir kural. Her iş için geçerli. Bir cami projem var. Mesela filan mahalleye bir cami yapacaksın. Gerekli olup olmadığını inceledin. 200 metre ötede bir cami var. Bunu niye yapıyorsun sen? Ayrı, fizibilitesini de tespit ettik. Kardeşim 19 sene olmuş, 120 metrekare bir cami yapıyorsun sen. 19 senedir Müslümanların hayrını, şerrini, her şeyini sen hala cami yapacaksın sen. Ya 19 senede insanlar eski yaptıkları camiyi yıkıp bir daha yaptılar, daha modern olsun diye. Sen hala temelini attığın caminin kubbesiyle uğraşıyorsun. Ben ne yapayım, Allah için insanlar yardım etmiyor. Girmeseydin bu projeye. Sen eğer yamalak hale getirmeseydin bu camiyi, 3-4 tane insan kış günü öbür camide yağmur altında kalacaktı. Bir zengin de vicdanı sızlayıp şuraya bir cami yaptırın diye 2 ayda yaptıracaktı o camiyi. Sen başladın, ne camisi var Müslümanların ne de yok. Esasen sen şu anda kalkamayacağın bir işin altına girerek başkalarının da o işe girmesini engelledin. Hız kesmeye neden oldun. Bu yüzden Müslüman kalkabileceği işin altına girmeli. Yürüyerek Kudüs'e gidip 2 ay orada oruç tutma adağı diye bir adak yapmayacaksın. Sonra romatizma var ayağımda, gitmesem olur mu diye fetva soramazsın sen. Tıpış tıpış gideceksin. Nerede çökersen orada ambulansa geri getirirler seni. Yapmasaydın adak. Yine sahabeden biri çok duygulanmış. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adam niye güneşin altında duruyor diye sormuş. Adam çıkmış resmen güneşin altında ayakta duruyor. Ya Resulallah demişler, çok rikkate geldi. Yani çok hassas işte derslerden etkilendi diyelim. Allah yolunda güneşin altında şeytana teslim olmadan kavrulmaya gitmiş. Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, söyleyin otursun bir gölgenin altında, böyle bir ibadet yok bizim dinimizde. Sabaha kadar internette sapıklık yapmak da yok. Akşama kadar güneşin altında aptalca durmak da yok. Yani bir Müslüman mitinge gidiyor diyelim. İsrail'i tel'in mitingine gidiyorsun. Güneşin altında şapkasız durayım ki melekler görsün, İsrail'i tel'in için ne sıkıntılar çekiyoruz biz. Melekleri böyle kandıramazsın arkadaşlar. Bu dünya standartlarında sen daha çok birilerinin, kayıt yapan birilerinin dikkatini çekersin. Güneşin altında duran saf Anadolu diye resmini çekerler senin. Daha kolay görüntü vermiş olursun. Başka hiçbir işe yaramaz. Biz ümmeti Muhammediz. Proje ümmetiyiz. Projemizin konusu bütün insanlıktır. Ve Adem'den son insana kadar olan bütün insanlıktır. Aleyhisselam. Dolayısıyla projemizi 2015 yılında bitiremeyiz biz. Enerjimizi 2 yılda bitirttiren bir çalışma, hayırlı bir çalışma değildir. Bizim başlattığımız bütün çalışmalar az da olur, sürekli olmalı. İş bitirmez, evet benim 1 liram, 2 liram hiçbir projeyi bitirmez, ama ben her gün 1 lira vererek, her gün sadaka duasını meleklerden almış bir mümin olarak yaşarım. Bu da benim hayatımı İslamileştirir. Hayatta bir gün İHA propaganda yaptığı günler 50 lira veriyorsun, ondan sonra bir daha elin cebine gitmiyor. Öyle yapacak yerde her gün 50 kuruş versen 150 lira yaparsan da çok daha fazla sevap kazanırdın. Bu ümmeti Muhammed mantığıdır. Bütün dünyayı, hatta evreni ve bütün insanlığı kuşatan kafadır. Ne olayları ne de insanları yöresel, lokal olarak düşünemeyiz. Düşündüğümüz zaman işte gördüğümüz gibi aksaklıklar ortaya çıkıyor. Burada arkadaşlar bir hakikat daha var. O hakikati de hadisi şerif olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledeceğim. Bukhari'nin 6463. hadisi şerifi bu hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda daha bize hayat ölçüsü veriyor. Şimdi biraz önce dedik ki az olsun, sürekli olsun. Allah'ı bıktıramazsın, sen bıkarsın. Dedik. Hadi Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte. Şimdi burada arkadaşlar bizim karşımıza şöyle bir sorun çıkıyor. Kardeşim sen böyle diyorsun ama Afrika'daki ihtiyacı görmüyor musun ya? Afrika'daki ihtiyaca bak. Orta Asya'daki ihtiyaca bak. Sen hala kamyonetle gidin diyorsun. Biz tırla götürüyoruz, yetiştiremiyoruz. Sen kamyonetle git, yavaş yavaş git diyorsun gibi bir iç itiraz oluşuyor. Oluşur. Bu da normal. Burada şu gerçeği unutmuyoruz. Biz her ne kadar ümmet çaplı bir insansak, insanlığı düşünen bir geniş yelpazede iş yapmak istiyorsak da, işi bitiren Allah'tır. Bizim bir damlamızı sel yapacak olan Allah'tır. Onun için Efendimiz bir damla olsun, sürekli olsun diyor. Ona Allah feyiz verir, bereket verir, iş hallolur. Seninki sel olur, adamın elindeki ekin de gider bu sefer. Sel değil, kova ile dökeyim dersin, daha fazla zarar verirsin. Biz projelerimizde, çalışmalarımızda Allah kaçıncı ortağımız sorusunu sormak zorundayız. Bu yönetim kurulu kaç kişi? 7 kişiyiz. Kim kim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu sayı yanlış. 8.'si nerede bu ortakların? 8.'si lazım. 8.'si Allah olan çalışmalarda bereket vardır. Bu mantığı yakalayamadığın zaman gür projeler oluşturursun. Heyecanının önünde senin keban barajı da dayanmaz. Yıkar geçersin, iş bitiremezsin bir türlü. Oturursun lan bu kadar yatırım yaptık, işte şu kadar kazanabildik insan, yahut da şu işi ıslah edebildik diyebilirsin. Çünkü sen tek başına iş halletmek istiyorsun. Halbuki karşındaki küfür şeytanla beraber. Onların 8. o yönetim kurulu üyesi, hatta yönetim kurulu as başkanı şeytan. Biz sadece toplantıdan önce bir aşır okusun, bir hafız besmele ile başlayalım. Ondan sonra bir daha ortak yok ortada. Sadece bir besmele çekiyorsa, hamdele çekiyorsa yönetim kurulu toplantısında İslamileşiyor. Hayır. Biz arkadaşlar 7 kişiyiz. 8. ortağımız toplantıda yok şu anda ama yönetim kurulunda o da. Ve muhakkak imza atıyor her karara. Atmıyorsa biz yokuz zaten. Hep ona bakıyoruz. O imza atarsa atıyoruz. Budur İslami çalışma. Burada bu sözü söylerken bahsettiğim Buhari'nin bu hadisi şerifinden esinlendim arkadaşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden hiçbiriniz yaptığı işe güvenmesin. Ashab-ı kiram da ne demek ya Resulullah filan demiyorlar. Çok daha nazik, dolambaçlı bir soru soruyorlar. Sen de mi güvenmiyorsun ya Resulullah diyorlar. Bu iş yapanlar arkadaşlar, bu sözün muhatapları Uhud mücahitleri, Bedir mücahitleri adamlar. Yaptığınız işe güvenmeyin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İşiniz kurtaramaz sizi diyor. Bunlar Hendek kahramanları. 50 gün peygamberle beraber aç kalıp karınlarına taş bağlamış insanlar. Bu ikaz bunlara. Sen de mi ya Resulallah diyerek, yani neden böyle diye nazik bir şekilde etraftan bir soru soruyorlar. Buyuruyor ki velâ ene, ben bile. Ben bile. Ancak Allah'ın rahmeti olursa ve o rahmet beni kurtarırsa kurtulurum. Aziz kardeşlerim, yaptığımız işin kapasitesi herhalde Bedir mücahitlerinin işiyle ölçülecek bir şey değildir. وَلَا اَنَا diyen şahıs, Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselam. Ben bile yaptığım işe güvenemem. Allah rahmetini indirir. Eğer o rahmet beni kuşatırsa, yaptığım işler sayesinde cennete girebilirim. Şimdi burada şöyle bir soru olabilir mi? Yani kıldığınız namazlar açısından herhalde namazlarınızı çok abartmayın demek istiyor filan zannedebilirdik. Ama hadis bitmiyor. Hadisin devamı, bütün hayatımızın temel prensibinin bu olması gerektiğini, vakıf senedimizde bunun yazması gerektiğini söylüyor. Ortaklardan biri Allah olacak. Yönetim kurulu as başkanı olacak. Ona çok güveneceğiz. Evet, ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bu hadis-i şerif çok önemli dedim. Tekrar hadis-i şerifi hatırlatıyorum. Buhari'nin 6463. hadisi şerifi. Yaklaştırın, birleştirin, biraz aşağıdan biraz yukarıdan alın, gecenin karanlığından istifade edin, gayret edin, gayret edin, öyle kazanın. İfadelere dikkat edin arkadaşlar. Bedir mücahitlerine bu söz söyleniyor. Ya biraz aşağıdan, biraz yukarıdan, ha oradan, ha buradan, yani oradan bir damla, buradan bir damla, biraz kadın yardım etti, biraz kocası yardım etti, hadi çocuklar siz de tutun, ben bile diyor sallallahu aleyhi ve sellem, böyle halledebiliriz bu işi. Çünkü insan Allah'la beraber olmadığı bir ortamda bütün insanlığın biriktirdiği bunca yükün altından kalkamaz. Sen de mi ya Resulallah? Ben de. Ben de. Hani sana Cebrail geliyordu? İşte o rahmet kuşatıyor. Cebrail geliyor. İkide bir şöyle yapın, böyle yapın diyor da paçayı kurtarıyorlar. Uhud'da veya diğerlerinde. Gitgide İslami çalışmalarda uzmanlaşma, İslami yaşantıda, eğitimde ve benzeri şeylerde uzmanlaşma vehmi bir hastalıktır arkadaşlar. Sen 30 senedir bu işi yapıyorsun. Kabulüm. 30 senedir de şeytanın ek projeleri çıkıyor ama. Eski dini niye fark etmedin sen? 30 sene önceki başladığın olaylar tarihe karıştı. Hayat yenilendi. Şeytan 1000 proje üretti. Fiskos yoluyla yayılan dedikoduyu akşamdan sabaha kadar bütün insanlığa duyuruyor. 15 saniyede bütün insanlık avucunun içinde oluyor şeytanın. Böyle bir dünyada sen salı günü yönetim kurulu toplantısı yapacaksın da orada konuşacaksın da hala basın açıklaması yapacaksın. İnsanoğlu ne kadar azimli olursa olsun karşısındaki insanla uğraşıyor. O da aynı kapasiteye sahip. Kim Allah'ı yanına aldıysa onun işi tamamdır. Bu sadece teheccüd namazına kalkmak için dua ettim, Allah yardım etti, uykumdan kalktım, teheccüde kalktım. Böyle bu kadar basit düşünmemek lazım bunu. Sadece ya Rabbi bana mal ver, çoluk çocuk muhtaç olmasın. Tamam, deden ölünce de sana büyük bir arsa kaldı, sattın onu, iş yeri kurdun. Allah'ın yardımını böyle dar şeylerde anlamamak lazım. En azından arkadaşlar, İslami çalışma yapanlar, Allah'ın bize vereceği moral desteğini en büyük yardım olarak görmelidirler. Kafanın kenarından, sağından, solundan kurşunlar geçiyor, hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorsun sen. Bu ne sayesinde? Allah'ın sana lütfettiği moral sayesinde. Bu mantığı kaybettiğimiz zaman şeytan kendi bileğimize güvenme hissiyatı bize veriyor. Besmele çekip başlıyoruz ama 7 kişiyiz. 8. kişi yok toplantımızda. Sokmuyoruz da zaten, yasak. İçeri girmek yasak. Cep telefonlarını bile almadık kimsenin iletişim kurmasın diye. 8. ortaksız olmaz bu iş. Bu ruha sahip olacağız. Her halükarda kardeşler, biz bütün insanlık kadar yoğun, uzay kadar geniş bir davanın insanlarıyız. Bireysel ibadetlerimizde de, toplumsal çalışmalarımızda da, çalışma alanımız budur bizim. Bu nedenle planlı, projeli, önceliği, önemlisi olan çalışmalar yapmak zorundayız. Çalışma sistemimizi kör taklit devam ettiremeyiz. Dedelerimizden böyle gördük. Dedenlerinden gördüğün değirmende un öğütülmüyor şimdi, fabrikalarda öğütülüyor. O değirmenler demode oldu. Dede zamanı değil. Dedenden gördüğün namazı kıl sen. Dedenden gördüğün orucu tut sünnete uygunsa. Bunun dışındakileri çağdaşlaştır. Şartlara uygun hale getir. Şartlar seni ezmesin. Ve bu arada şeytan dönem dönem Müslümanlara çok meşakkat çek, çok yorul, taşların üzerinde sen de kırbaçlan, cennete daha kolay girersin gibi bir mantık aşıladı. Maalesef buna taraftar da buldu yer yer. Ama dinimizde meşakkat ibadet değildir. Allah yolunda meşakkate talip olmak ibadettir. Gerektiği zaman razı olursun, kadere itiraz etmezsin, cepheyi terk eden olmazsın, eziyete talip olursun. Ama özellikle kargoyla sıkıntı siparişi vermek bizim dinimizde yoktur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.